Ayrım 26.
23. Bir bayram daha. Ahçı Nuri de elindeki tabağı dikkatle taşıyordu. Nigan Hanım bakmadı ama görür gibi oldu. Nuri gene parmaklarının ucuna basıyordu. Sofrada hareket, sabırsızlık, bir kıpırdanma vardı. Nuri uzanarak tabağı masanın üzerine koydu. Tabak 2 yıl önce Nigan Hanım'ın büfeden çıkarmayı akıl ettiği yaldızlı servis tabağıydı. Üzerinde gene pilav kuleleri vardı. Kulelerin burçlarındaki bezelyeler de eksik değildi. Cevdet Bey hariç hiç kimse hiçbir şey eksik değildi. Cevdet Bey'in resmi de yemek odasının duvarında asılıydı. Oturma odasına, sedef odasına, çalışma odasına da asılmıştı. Osman yazıhanenin duvarlarına da astığını söylemişti. Nigan Hanım masanın üzerindeki sıcaklığa yüzünü yaklaştırdı. Sofraya konan tabağın, bayramın, hareketin, sağlığın, dikkatle korunması gereken mutluluğun ve aile düzeninin sıcaklığıydı bu. Nigan Hanım kendisiyle birlikte herkesin bunu hissetmesini istiyor, her şeyin tamam olduğuna inanmak istiyor, gözlerini kırpıştıracağı o eksiksiz zamanı arıyor, bunu yaptığının da farkına varıyordu ama karşısında Refik'in o çirkin sakalı vardı. Yemeği kim dağıtacak dedi Osman. Sonra sorusuna kendisi cevap vererek kaşıkları karısına uzattı. Hadi sen yap. Yemeği Nermin dağıtıyordu. Dışarıda soğuk ama kuru ve güneşli bir hava vardı. Şubat'ın ilk haftasıydı. Nigan Hanım oturduğu yerden Nermin'i seyrediyordu. Büyük gelinin yüzünde gururlu, kararlı bir ifade vardı. Biraz da sıkılıyormuş, şikayetçiymiş gibi gözüküyordu. Nermin'le Osman önceki gün kavga etmişlerdi. Nermin'in yanında Lale vardı, 10 yaşındaydı. Onun yanında Cemil vardı, o da 8 yaşındaydı. Onun yanında köşede kimse yoktu, orada eskiden Cevdet Bey otururdu, şimdi orada sandalyede yoktu. Eskiden Cevdet Bey'in doldurduğu geniş boşluğun yanında Ayşe vardı. Nigan Hanım gözünün ucuyla Ayşe'nin tabağına aldığı pilava baktı, az buldu ama ses etmedi. Nigan Hanım'ın öteki yanında Perihan vardı. Perihan'ın karşısında Osman oturuyordu. İkisinin arasında da Refik vardı. Refik'in sakalı Nigan Hanım'a çok çirkin gözüküyordu. Refik'in sakalı aklına takıldıkça Nigan Hanım kendi kendine, "Hayır, bir insanı, hele oğlumu, yalnızca sakalı olduğu için çirkin bulamam," diyordu. Paşa babamın evinde adam olan herkesin sakalı vardı. Babamın evinde kırkını bitiren herkes sakal bırakırdı ama o zaman başka zamandı. O insanlar başka insanlardı. Şimdiki zaman başka. Bunu son günlerde hep düşünüyor, evin içinde gezinirken, ikindi çayını içerken, Beyoğlu'na çıkarken, birisine konukluğa giderken, aklına çirkin sakal geldikçe öfkeyle mırıldanıyordu. Şimdi de gene öfkelenmek üzereydi ki bütün bunları hatırladı ve bayram yemeğinin soğuk öfkenin değil, sıcak ve tatlı mutluluğun yeri olduğunu aklından geçirerek sofradaki sessizliği fark etti. Kimse bir şey söylemiyordu. Herkes yemeğine ve kendi dünyasına gömülmüştü. Eskiden rahmetli Cevdet Bey, hain ve kurnaz şakalarıyla bu sessizliği bozar, kimse kendi kendine kalmazdı. Bu görev şimdi Osman'a düşüyordu ama o böyle sorumluluklardan çok başka şeyleri düşünüyordu. "Onun ne düşündüğünü merak ediyorum," diye mırıldandı Nigan Hanım. "Babası gibi geveze değil, babacan hiç değil ve olamayacak. Ne düşündüğünü merak ediyor ve korkuyorum. Çünkü Osman sabah bayram namazına da gitmemişti. Nigan Hanım dindar değildi ama bayram namazına aileden birinin gitmesi iyi bir şeydi. Şeker bayramında gittiği namaza şimdi niye gitmiyordu? Üstelik önceki gün de karısıyla kavga etmişti. Nigan Hanım büyük oğlu hakkında bu endişe verici düşüncelerle oyalandıktan sonra küçük oğlunun daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu aklından geçirerek umutsuzluğa kapılır gibi oldu. Hayır, sakal olamazdı onu öfkelendiren. Sakalın arkasında başka bir şey vardı ama şimdi onu araştırmak hoş değildi. Sessizliği bozmak istedi. Lokmasını yuttuktan sonra sordu. "Eti nasıl buldunuz?" Gene sessizlik duyuldu. Sonra da fısıltı gibi bir ses, çok yağlı. Ayşe'ydi bu. Her zamanki gibi gene annesinin canını sıkacak bir tatsızlık bulmuştu. Nigen Hanım'ın içinden onu azarlamak geldi ama soruyu soran da kendisiydi. Hem babasının ölümünden sonra ağzını bıçak açmayan şu kızcağıza konuşabilmesi için biraz fırsat vermek de gerekiyordu. Nigen Hanım kızına hiçbir şey söylemedi. Başka kimse de bir şey söylemedi. Gene yalnızca yemeğin, çatal bıçağın ve tabakların gürültüsü duyuluyordu. Neden böyle olduk diye düşündü Nigen Hanım. Cevdet Bey gitti, böyle olduk. Bu cevabı doyurucu bulmadı. Neden böyle sessiz olduk? Neden herkes hep böyle kendi dünyasına çekiliyor? Refik'in suratına bakmadan ama bakmamasına rağmen yavaş yavaş oynayan çeneyle birlikte aşağı yukarı kıpırdanan o kara lekenin sinir bozucu varlığını hissederek düşünüyordu. Niye şu çocuk 40 gündür işe gitmiyor, surat asıyor, yaşamıyor? Sağlığı bozuldu ama iyileşti. Acaba şimdi iyi mi? Ya bayramdan sonra da sakalını kesmez ve yazıhaneye gitmezse? Kendini zorlayarak, "Refik'cim sen iyisin değil mi?" diye sordu. Sonra bunun bayram yemeğinde sorulmayacak bir şey olduğunu düşündü. "İyiyim, iyiyim canım," dedi Refik sert sert. Sakalı aşağı yukarı oynamıştı. Nigen Hanım işe gidecek diye düşündü. Zeytinyağlı ıspanağın gene ağır ağır sofraya yaklaştığını ve kalkan yaldızlı tabağın yerine konduğunu gördü. Tabaklarını değiştirdiler. Meydanı yavaş yavaş dönen bir tramvayın sesini dinlediler. Nigen Hanım gene "hep susuyoruz işte" diye mırıldandı. Sonra belki de sessizliği gerektiğinden fazla önemsediğini düşündü ve kendi düşüncelerine çekildi. Aklından öğleden sonra Cevdet Bey'in mezarına gideceğini, yarın da kardeşlerini göreceğini geçirdi. Her bayram üç kız kardeş rahmetli babalarının konağında buluşurlardı. Bu ziyaretlerde Şükran'la Türkan'ın ailesi de olurdu ama Nigen Hanım Cevdet Bey'i götüremezdi. Cevdet Bey birkaç kere homurdanarak o paşa konağından hoşlanmadığını, konağın da kendisinden hoşlanmadığını söylemişti. Bir bayramda çok içtiği likörden sonra kusmadan önce "ben basit bir tüccarım, oraya gitmeyeceğim" demişti ve Nigen Hanım öğle yemeğinin üzerine kusan, sonra da suçu yediği taze ete atan sarhoş ve tüccar kocasından iğrenerek koşa koşa babasının evine, kendi ailesine gitmiş ve ağlamıştı. Bunları düşündüğünü fark edince de sıkıldı ve gene hayatında eğlenceli, heyecanlı bir şeyler olsun istedi. Böyle şeyler olmasın, yalnızca böyle şeylerin, eğlencenin, heyecanın ve mutluluğun beklenişi olsun, buna da razıydı. Belki zamanın tıkır tıkır saat gibi akıtıldığı bu bekleyiş, beklenenin kendisinden de güzeldi. Ama insan hiçbir şey olmadan da bekliyor gibi yapamazdı ki. Şimdi de bekliyordu işte. Susuyor ve birisinin konuşmasını, güzel ve hoş bir şey söylemesini, öyle bir şey yoksa ciddi ve erkekçe bir şey söylemesini ve bir de birazdan Ahçı Nuri'nin getireceği portakallı ekmek kadayıfını bekliyordu. Biraz böyle düşünerek bugün üzerine giydiği elbiseyi giymekle iyi ettiğini, mavi güllü çay takımının bir fincanının da bu sene kırıldığını aklından geçirerek bekledi ve sonra Ahçı Nuri'nin ayak sesleri duyuldu. Tatlıyı görmek için döndü ama Nuri iki tane zarf getirmiş uzatıyordu. Zarflardan birini acele acele açtı. Bu muhasebeci Sadık'tan gelen Türk Hava Kurumu'nun tebrik kartıydı. Okumadan Osman'a uzattı. Öbür zarfı da şu asker yeğenden geldiğini düşünerek açtı, okudu. "Sevgili yengecim, rahmetli amcamın bana bırakmış olduğunu öğrendiğim parayı bana hala yollamadınız. Ne paradan ne mülkten haber verdiniz. Bu hakkım her zaman bakidir. Bayramınız mübarek olsun. Ellerinizden ve herkesin gözlerinden öperim." Birdenbire öfkelendi. Deli bu çocuk diye düşündü. Geçen şeker bayramında da böyle bir kart atmış, o zaman şaşırmışlardı. Cevdet Bey'in vasiyeti açıktı, yeğenine hiçbir şey bırakmamıştı. Özel kağıtlarında da böyle bir şey yoktu, zaten olamazdı. Gene de Osman Ziya'ya kibar bir mektup yazmış, bu hakkının kaynağını sormuş Tabii o da hiçbir şey gösterememişti. Deli bu çocuk. Bir daha okudu. Geçen mektupta yalnız paradan söz ediyordu. Şimdi bir de mülk çıkarmıştı. Uydurduğu ortadaydı ama bu küstahlığı yapacak cesareti nereden buluyordu? Nigan Hanım zarfı Osman'a uzattı. Sonra mektubu okuyan oğlunun yüzünü inceledi. Osman'ın da öfkelendiğini görünce iştahım kaçıyor diye düşündü. Oysa portakallı kadayıf da sofraya gelmiş duruyordu. Osman mektupları okudu. Sonra beklenildiği gibi onları Refik'e uzatmadı. İki elinin arasına sıkıştırdığı zarfları birdenbire hızla yırttı. Çöpleri yaklaşan Ahçı Nuri'ye verirken şaşırmış dedi. Artık iyice şaşırmış bu herif. Refik kim diye sordu. Ziya mı? Osman, biti kanlanan her askere bir şey verecek insan olsaydık biz bu şirketi, bu aileyi, bu düzeni zor kurardık dedi. Nigan Hanım oğlunun öfkesinden ve sözlerinden hoşlandı. İstediği güzel söz, istediği mutluluk beklenmedik bir biçimde birdenbire gelivermişti. Huyu suyu ne olursa olsun büyük oğlum şu aileye ve hayata babası kadar bağlı diye düşündü. Sonra Ziya'yı ve bu eve ilk geldikleri günleri düşündü. Evliliklerinin 3. senesiydi. Abdülhamit alaşağı edilmişti. Cevdet Bey'in Abdülhamid'e karşı olanlarla da arasının iyi olduğu ortaya çıkmıştı. Bir gün eve hem asker hem siyasetçi biri gelmişti. Yemek yenirken Ziya da köşeye ilişmiş, hep askere bakmış, sonra da asker olmaya karar vermişti. O zaman Nigan Hanım, kendisine hep korkuyla bakan bu çekingen, ürkek çocuk, evde efendi olmayı öğrenemeyen, hep bir hizmetçi, uşak ya da yanaşma gibi, efendilerin dışında kalan, ama onları da hep çevreleyen, gurursuz, aşağıdan yukarı bakan bu çocuk evden gidecek diye sevinmişti. Cevdet Bey de galiba sevinmişti. Ama Nigan Hanım şimdi bunları düşünmek istemiyordu. Çünkü o çocuktan, şimdi koskocaman asker olan o çocuktan ve bunları düşünmekten hoşlanmıyordu. Sonra masanın üzerinde portakallı kadayıf hala dokunulmamış duruyordu. Osman yeniden, biti kanlanan her askere bir şey verecek olsaydık dedi. Ama bu sefer yakında bir yerde sözlerini işitebilecek bir başkası varmış gibi sesini kısmıştı. Sonra bir süre sustu. Galiba herkesin dikkatle kendisini dinlediğini, kararlılık ve öfkesini saygıyla karşıladığını anladı ve ekledi. Para kolay kazanılıyor sanıyorlar. Para kazanmak, şu sofraya oturmak, şu evi ayakta tutmak için neler yapıldığını bilmiyorlar. Babasından da kararlı diye düşündü Nigan Hanım. O kadar kararlı ki her şeyi kendisi yapmış gibi heyecanlanıyor. Ama kapansın artık bu tatsız konu. Osman gene, paranın nasıl kazanıldığını kimse bilmiyor dedi. Sonra birden Refik'e dönerek, bayramdan sonra geliyorsun yazıhaneye değil mi dedi. Refik şaşırdı. Evet geliyorum geliyorum diye homurdandı. Nigan Hanım bu konuda tatlıya bağlandığı için sevindi. Bir şey daha vardı ki şimdi söylemenin tam sırasıydı. Düşündü, vakit geçirmeden söyledi. Öğleden sonra babanın mezarına gitmeden bir de şu sakalını kesiversen dedi. En tatlı, en anaç sesiyle söylemişti bunu. Şu sakalını kesiversen olmaz mı Refik'cim? Refik buz gibi, keseceğim dedi. Tamam diye düşündü Nigan Hanım. Artık her şey tamam. Tatlı da bizi bekliyor. Tatlıya niye başlamıyoruz? Tatlıyı yemeğe koyuldular ama Nigan Hanım gene bir şeyin eksik olduğunu düşündü. Bu Cevdet Bey değildi, bunu biliyordu ama ne olduğunu bilmiyordu. Rahmetli annesinin dediği gibi, Nigan kızım canım bir şey yemek istiyor ama nedir bilmiyorum. Nigan Hanım neyin eksik olduğunu bilmiyor, tatlısının tadını çıkarmak istiyor. Ama gene can sıkıcı şeyler aklına geliyordu. Sonra durdu ve hep aynı şeyleri düşündüğünü aklından geçirdi. Sofradakilere teker teker baktı. İyi kötü bir bayram yemeğiydi işte, sonuna gelmişlerdi. Öğleden sonra Cevdet Bey'i ziyaret edeceklerdi, birazdan kahve içeceklerdi. Ama bu sessizlik diye düşündü. Herkes kendi kendine, bu kötü sessizlik. Birden cılız bir çığlık duydu. Emine Hanım koşa koşa içeri girdi. Çocuğun yukarıda ağladığını, bir türlü susturamadığını söyledi. Perihan özür dileyerek sofradan kalktı ama suratını asmıştı. Galiba bir çocuğu olduğu için, bu bayram yemeğinden aldığı tadı bozduğu için surat asmaya hakkı olduğunu düşünüyordu. Nigan Hanım, benim 3 çocuğum var ama hiçbir zaman böyle haklar iddia etmedim diye mırıldandı. Sonra tatlı bitti. Herkes teker teker ve birbiriyle ilgisiz ve birbirinden kopuk masadan ayrıldı. Sessizlik kimsenin umurunda değildi. Nigan Hanım sofradan kalkan Ayşe'ye dönerek, ''Hadi bize bir şey çal bakalım.'' dedi. ''Her şey o kadar sessiz ki.'' Ayşe'nin suratını astığını gördü. ''Hadi çal bize bir şey. Bunu istemeye de mi hakkım yok? Rahmetli babanın sevdiği o Alaturka gibi şeyi çal hiç olmazsa hadi.'' 24. Fırtına. Refik kapıyı açan hizmetçiye, ''Sait Bey'e bir şey bırakacaktım.'' dedi. Hizmetçi, ''Sait Beyler evde yoklar.'' dedi. Atiye Hanım'la çıktılar, küçük hanım evde. ''Zaten bir zarf bırakacaktım.'' dedi Refik. Ceketinin cebinden Osman'ın verdiği zarfı çıkardı. Hizmetçi, ''Durun küçük hanımı çağırayım.'' dedi. Refik'in paltosunu almak istedi. Refik paltosunu çıkarmadı, bir şeyler homurdandı ama zarfı bırakıp gitmedi. Hizmetçi de çıkmıştı zaten. ''Niye zarfı bırakıp gitmedim?'' diye düşündü. Kapının önünde dikiliyordu, saatine baktı. 6'yı biraz geçiyor. Yazıhaneden erken çıkmıştı ama Beyoğlu'nda oyalanmıştı. Hizmetçi tekrar geldi. ''Güler Hanım şimdi geliyor, siz içeri buyurun.'' dedi. Refik, ''Yok yok, zahmet etmesin, ben oturmayı...'' ''Keşke çağırmasaydınız.'' dedi ve paltosunu çıkarıp içeri girdi. Yaz sonunda Sait Nedim Bey'in elinde likör bardağıyla kendinden geçtiği odaydı burası. Refik eşyayı seyretti. Yaldızlı bir çerçevenin içinde bir ayna gördü ve çekinerek kendine baktı. Yüzünü beyaz ve sağlıksız buldu ama bıyığını beğendi. 3 gün önce bayram yemeğinin üstüne mezarlığa gitmeden önce sakalını kesmiş ama bu bıyığı bırakmıştı. Bıyık her zaman dağınık ve anlamsız duran yüzüne derli toplu bir anlatım vermişti. Bu Perihan'ın sözüydü. Refik aynaya bakarak Perihan'ı düşündü. Sonra endişeyle Güler'i hatırladı. Merdivenlerde ayak sesleri duydu. Şaşırıyorum diye mırıldandı. Güler odaya girdi, Refik gene şaşırıyorum diye mırıldandı. Selamlaştılar, karşılıklı birkaç cümle söylediler. Refik cebinden zarfı çıkarıp anlatmaya koyuldu. Sait Bey'in Osman'dan rica ettiği iş mektubu örneği buradaydı. Sabah yollayamamışlardı çünkü hazır değildi. Mektup Almanya'ya Siemens'e yazılmıştı ama aynı şeyler bir başka şirkete de yazılabilirdi. Bu bilgileri dikkatle veriyor, biraz sonra da bu evden çıkacağını düşünüyordu. Güler de abisiyle ilgili bir şeyler söylemeye başladı. Refik kadının söylediklerini dinlemiyor, elinde tuttuğu zarfı hemen verip çıkıp gitmeyi aklından geçiriyordu. Güler bir ara susar gibi olunca zarfı uzattı ve az önce söylediği bu iş mektubu kopyasıyla ilgili cümleleri tekrarladı. Güler, ''Niye? Hemen gidiyor musunuz?'' dedi. Sonra koşup hizmetçiye çayı getirmesi için seslendi. Refik'e biraz oturmasını rica etti. Refik'in cevabını beklemeden kendisi oturdu ve Refik'e kızının nasıl olduğunu sordu. Refik bir şeyler mırıldanarak Güler'in arkasından koyun gibi yürüdü. Kadının oturduğu divanın karşısındaki koltuğa oturdu. Söyleyecek başka bir şey olmadığı için yapmacıklı bir heyecanla kızını anlatmaya başladı. Küçük kızlarının zekası Refik'le Perihan'ın gurur kaynağıydı. Bu zekanın şimdiden bir yığın belirtisi vardı. Refik bu belirtilerden birkaçını anlattı, sonra belli belirsiz bir suçluluk duydu. Perihan'dan ve kızından bu kadına söz etmek canını sıkmıştı. Buna neden sıkıldığını araştırdı, sonra çünkü bu bir dul kadın diye düşündü ve daha çok düşünmekten korkarak verdiği mektup örneği hakkındaki bilgileri tekrarladı. Hizmetçi çayları getirdi. Bir sessizlik başladı ama kısa sürdü. İçeriye köpek girmişti. Hayvan Refik'i görünce önce şüpheyle durdu, sonra ihtiyatla yaklaştı, kokladı ve yabancı olmadığını anlayıp mangalın yanına uzandı. Güler, sizi tanıdı dedi. Refik, evet tanıdı dedi. Çabuk çabuk çayını içiyordu. Konuşacak şey de kalmadı diye düşündü. Suçluluk duygusuna kapılmaktan da korkuyor, Güler'in yüzüne bakmıyor, bu halinden de hiç hoşlanmıyordu. Ortasında garip bir mangal duran oda, içinde hiç alışık olmadığı bir eziklik ve yenilgi duygusu uyandırıyordu. Güler, bıyık bırakmışsınız dedi, sakalınızı kesmişsiniz. Refik söyleyecek bir şey aradı ama başını sallamaktan başka bir şey yapamadı. Kadının bıyıklı ya da sakallı görünüşü hakkında bir yargı vermesinden çekindi. Sonra çayını bitirdi ve kalkmadan önce nezaket gereği bir şey söylemesinin doğru olacağını düşündü. Peki siz başka ne yapıyorsunuz? Hiç dedi Güler. Soruyu kavrayamamış gibi biraz düşündü. Evde oturuyorum. Bugün odamdaki eşyaların yerini değiştirdim. Evet, başka? Bir eğlence tertiplemeyi düşünüyoruz. Sahi mi? İlginç dedi Refik. Güler, siz ne yapıyorsunuz dedi. O gün Nişantaş'ın köşesinde sizi pek iyi görmemiştim. Refik, evet hastaydım dedi. Uzun bir süre evde yattım. Kaç zamandır ilk defa bugün yazıhaneye gidiyorum. Sonra birden içinden şunu söylemek geldi. İyi değilim. İyi değilim, hayatım rayından çıktı, ne yapacağımı bilemiyorum. Ama bunu düşünür düşünmez korkarak ayağa kalktı. Ayağa kalktığını fark edince şaşırdı. Çayını daha bitirmemiş, durup dururken yerinden fırlamıştı. Köpek de şaşırmış kendisine bakıyordu. Bir şey söylemiş olmak için getirdiği zarf hakkındaki bilgileri bir kere daha tekrarladı. Sonra kapıya doğru yürümeye başladı. Kapıya doğru yürürken yıllardır gururlandığı, gizli gizli övündüğü şu sevgili dengesini de artık kolay bulamayacağını anladı. Şimdi yanlış bir şey yapmamak lazım diye düşündü. Şuradan çıkayım, şu dul kadından kurtulayım. Kapının önündeydiler, Refik Allah'a ısmarladık dedi. Sait Bey ve Atiye Hanım'a selam söyleyin. Siz de çocuğa ve Perihan'a selam söyleyin. Refik kadının yüzünde alaycı bir şey görür gibi oldu, düşündü. Küçük ve cumhuriyetçi bir askerin dul karısı. Ben de küçük kızımın annesinin kocası. Tam çıkıyordu ki Güler, eğlenceye çağırsak sizi Perihan'la gelir miydiniz dedi. Refik, gelirdik niye gelmeyelim dedi. Güler'e değil kapıya kadar gelen köpeğe bakıyordu. Güler, eğlenir konuşurduk dedi. Refik, konuşurduk diye düşündü. Konuşurduk, konuşurduk. Dul bir kadınla konuşmaya ihtiyacım var. Hayatım rayından çıktı. Sonra gene köpeğe bakarak iyi olur dedi. Sizin gibi bir kadınla konuşmak istiyordum zaten. Hala köpeğe bakıyordu. Ne söyledim diye düşündü. Güler'in yüzüne bakmadan merdivenleri indi. Hayatım rayından çıktı. Ne söyledim demin? Dışarıda soğuk ve hafif bir rüzgar vardı. Marmara tarafından geliyordu. Lodos'tan önceki bu yumuşak kış soğuğunu Refik iyi tanırdı. Nişantaşı, yosun ve deniz kokuyordu. Koku ıhlamur ağaçlarına, dükkanlara, kirli ve yeni apartmanlara, eski evlere, kravatlı erkeklere, her şeye sinmişti. Karakolun önünden caddeye çıktı. İnsanlar evlerine dönüyorlardı. İthalatçılar, müteahhitler, ölümü bekleyen Abdülhamit paşaları, bakkal çırakları, bahçıvanlar, gündelikçi kadınlar, bankacılar, memurlar, tramvay yolcuları evlerine dönüyorlardı. Sanki kimse havanın yosun koktuğunu düşünmüyor, herkes şu alelade günlük hayatın içinde hiçbir şey koklamadan yaşıyordu. Refik Nişantaş'ın köşesinde durdu. Eve gidiyorum, akşam yemeği yiyeceğim diye düşündü. Sonra kitaplar okuyacağım. Hayatım niye rayından çıkmış olsun?